İman Yolu.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir İman Yolu programıyla sizinle birlikteyiz. Bugünden itibaren farklı bir seri üzerinden gideceğiz. Özellikle memleketimizi daha yakından tanımak, onun tarihini öğrenmek ve onun kutsal kitaptaki yerlerle, olaylarla ilişkisini ortaya koymak istiyoruz. Böyle deyince aslında ilk aklımıza gelecek şehirlerden bir tanesi Antakya, Hatay. Çok önemli bir kenttir, ulusların beşiğidir, hatta ulusların kapısı, medeniyetlerin beşiği, Hristiyanlığın dünyaya yayıldığı bir köprü şeklinde birçok şey söylenebilir. Hristiyanlık için en çok söylenen sözlerden bir tanesi Antakya ile ilgili olarak onun ikinci doğum yeri olması. Yani Yeruşalim'de doğan ruh Antakya'da bir vücut, bir isim ve bir geçiş kazanmıştır. Bunun en başında aslında Hristiyanlarla dalga geçmek için ki o zaman Hristiyan lafı yoktu. Hristiyan lafı Antakya'da ilk kez bu sözcük kullanıldı. Peki neden kullanıldı? Şu sebeple. İsa'nın takipçilerini küçümsüyorlardı. Ve onları küçük İsa'cılar, bu zavallı küçük İsa'cılar, bu reziller, bu mendebur insanlar şeklinde aşağılamak için kullandıkları bir sözcüktü Hristiyan sözcüğü. Ve oradan itibaren Hristiyanlar bunu kabullendiler. Evet, biz İsa'cıyız. Biz İsa'yı takip etmek istiyoruz. Biz İsa'nın öğrencisi olarak bize bakanlar İsa'yı görsün istiyoruz. Bunun için bize ne diyorsanız odur, kabul ederiz dediler. E tabii ki Antakya'nın çok eski bir tarihi olduğunu burada söyleyebiliriz. Bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla milattan önce 300'de 1. Seleukus tarafından kurulduğunu bu şehrin ve hem medeniyetlerin buluşma noktası olan Mezopotamya, Anadolu ve Mısır'ın kesiştiği yerdeydi. Dolayısıyla gerçekten hem Hellenistik kültürün hem Grekçenin merkezi oluşunun hem de halkın konuştuğu Grekçenin yaygınlığı açısından Hristiyanlığın bütün dünyaya yayılması noktasında çok önemli bir köprü görevi oldu. Hatta Roma döneminde 500 bin kişilik bir nüfusunun olduğunu ve o kadar renkli, o kadar zengin, o kadar entelektüel bir şehir, şık bir şehirdi ki Antakya için Doğu'nun kraliçesi ismini vermişlerdi. Tabii ki milattan sonra 115 ve 526'da çok büyük depremler oldu. Ki biz Antakya'ya baktığımız zaman çok kırılgan bir hattın üzerinde durduğunu, bu nedenle dönem dönem işte birkaç yüzyılda bir, birkaç 50 yılda bir ya da birkaç 10 yılda bir çok büyük depremler olduğunu görüyoruz. Ancak bir söz vardır ya, küllerinden doğmak. Yani bir direnç teolojisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar büyük depremler, devasa yıkımlardan sonra tekrar ve tekrar ayağa kalktığını, kendini iyileştirdiğini, bina ettiğini ve fiziki ibadethanelerin yıkılmasına rağmen ruhsal anlamda kilisenin hiçbir şekilde son bulmayacağını göstermesi açısından önemli bir örnektir. Tabii ki bu Hristiyanlığın bütün dünyaya yayılması hikayesi insanların, daha doğrusu İsa'nın öğrencilerinin oturup da bir Ar-Ge ya da gelecek politikası oluşturmak, stratejiyi netleştirmek düşüncesiyle ortaya çıkan bilinçli bir çaba değildi. Tanrı'nın kontrolü altındaydı. Biliyorsunuz Paulus, Gamaliel'in dizi dibinde büyünmüş, öz be öz ferisi olan ve Hristiyanlara, İsa'nın takipçilerine inanılmaz derecede zulmeden bir adamdı. Öyle ki Yeruşalim'de o kadar eziyet etti ve İstefanos'un öldürülmesi, şehit edilmesine de hem azmettiricilik yaptı, hem yönetti, hem de ölüşünü teyit etti. Ve bu zulüm dalgası imanlıların farklı şehirlere, işte kuzeye, özellikle Antakya'ya doğru gitmelerine yol açtı. Ve bir anlamda da bu sadece Yahudilere yönelik, İsraillere yönelik bir müjde değil, bu iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür diye okuduğumuz o sözün yerine gelmesi için de oldu. Çünkü Antakya o manada İsrail duvarını yıkmak için açılan bir kapı oldu. Elçilerin İşleri 11. bölüm 19-21 arasındaki ayetlerde şöyle diyor. İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rab'bin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü diye okuyoruz. Tanrı'nın sözü belirli bir gruba değil, Tanrı'nın kurtuluş haberi, müjdesi bütün uluslara yöneliktir. Dolayısıyla Antakya bu anlamda ikinci dalgada uluslara ulaşmanın çok önemli bir kerteviz noktası olmuştur. Tabii ki Yeruşalim'den gelen Yahudilerin baskısından korkarak, Yahudi olmayanlarla yemek yiyenler, onlara Tanrı'nın sözünü duyuranlar, Paulus'un ayrıca bir tepkisini aldılar. Bununla ilgili olarak Galatyalılar 2. bölüme gidelim ve orada 11 ile 16. ayetler arasına bakalım. Ne var ki Kefas, Antakya'ya geldiği zaman suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi. Ama o adamlar gelince sünnet yanlılarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı. Onlarla yemek yemez oldu diyor. Öbür Yahudiler de onun gibi ikiyüzlük ettiler. Sonunda Barnaba bile onların ikiyüzlülüğüne kapıldı. Müjde gerçeğine uygun davranmadıklarını görünce hepsinin önünde Kefas'a şöyle dedim. Yahudi olduğun halde Yahudi gibi değil, öteki uluslardan biri gibi yaşıyorsun. Nasıl olur da ulusları Yahudi gibi yaşamaya zorlarsın? Doğuştan Yahudi olan bizler, öteki uluslardan olan günahlılar değiliz. Yine de insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanamaz diyor. Evet, hiç kimse ve herkesin aklanmasını isteyen Tanrı sözünü bütün uluslara, kurtuluş haberini bütün milletlere göndermişti. Tabii ki Paulus özellikle Petrus'la birlikte, Petrus'la başlayan hareketin devamı olarak Paulus kutsal yasanın kurtaramadığını, İsa'nın çarmıhta akıttığı kan aracılığıyla bütün ulusları kurtardığını düşünerek Yahudi olmayanlara yöneldi. Evet, Elçilerin İşleri 11. bölüm 26'da Diyor ki öğrencilere ilk kez Antakya'da Hristiyan adı verildi. Evet, bunu biraz önce söylemiştik. Kelimeye bakacak olursak Christianos, yani Mesih'in evine ait, küçük Mesihler ya da küçük İsa'cılar ya da Mesih'in partizanları, sempatizanları anlamına gelen bir çeşit küçümseyici bir ifadeydi Hristiyan. Ve tabii ki onlara bakınca, yani İsa'nın takipçilerine bakınca ne Grek felsefesini gördüler ne Yahudi geleneğini gördüler. Aslında onlarda Mesih'i gördüler, onun için İsa'yı gördüler, onun için küçük İsa'cılar, küçük Mesihler ifadesini kullandılar. Bundan dolayı oradaki Hristiyanlar gocunmak veya böyle bir lakapla küçümsenmek yerine bundan büyük bir mutluluk duydular. Çünkü evet, bizim de zaten olmak istediğimiz o. Biz küçük Mesihler olmak istiyoruz. Mesih'i yansıtan hayatlar sürmek istiyoruz. Tabii ki bu bir çeşit kimliğin de oluşmasını sağlayan bir şehir olması açısından Antakya'yı daha özel kılıyor. Bunun dışında o bölgede yaşayan ve İsa Mesih'in öğrencisi olduktan sonra İsa Mesih'in sözünü, kurtuluş haberini bütün insanlara duyurmak için konuşan ve bizim kilise babaları, büyük kutsallar diye nitelendirdiğimiz vaizler, kutsal kitap öğretmenleri, müjdeciler ve başka Mesih inanlıları çıktı. Bunların başında altın ağzı Yahya gelir. Aslında bizim çeviride Yuhanna diye ifade ediliyor. Altın ağızlı Yuhanna, altın ağızlı Yahya diye bilinen bu zat-ı muhterem o kadar güzel konuşurdu ki, hani elçilerin işlerinde sanırım, ağzınızı açtığınızda cana can katan sözler söyleyin dediği ayetteki dinleyenlerin canına can katan bir ruhla konuşuyordu altın ağızlı Yahya. Yani Ioannis Chrysostomus o kadar güzel konuşuyordu ki, Tanrı'nın sözünü o kadar güçlü bir şekilde ifade ediyordu ki onun ağzından bal damlıyor. Yani altın ağızlı Yahya lafını ona yakıştırmışlardı. Tabii ki Chrysostomus, altın ağızlı Yahya, çok keskin de konuşuyordu. Sadece böyle güzel sözler söylemiyordu. Örneğin diyordu ki, paylaşılmayan mal hırsızlıktır diyordu. Sunak'ta Mesih'in bedenini onurlandırmak istiyor musun? O halde onu sokakta çıplak gördüğünde görmezden gelme. Evindeki duvarları mermerle kaplarken kardeşinin çıplaklığını örtmüyorsan sen bir Hristiyan değil, bir süs eşyasısın demişti. Evet, altın ağızlı Yuhanna çok keskin ifadeler kullanıyordu ki kullandığı ifadeler doğruydu. Gördüğümüz gibi ikinci olarak somut bir durumdan bahsettiğimizde oradaki mağarayı konuşabiliriz. Aslında ilk kilise olarak literatüre geçmiştir. Yani Habibi Necar Dağı'nın dibinde bir, tam dağ değil ama tepeyle dağ arası bir yükseltide bir mağara vardı. Ve aslında o mağara o kadar kıymetlidir ki Hristiyanlık tarihinin ilk katedrali diyebileceğimiz bir mağaradır, bir ibadethanedir, bir kilisedir. Bu 1930'larda keşfedildi. O zamana kadar farklı şekillerde kullanılıyordu. Öncelikle oradaki Hristiyanlar o mağaranın içinde toplanıyorlardı ve orada bir araya gelip Tanrı'ya tapınıyorlardı. Orada diyorlardı ki, dünya bize dar gelirse Tanrı bize yol açar diyorlardı. Ki bugün o tüneller ya kapatılmıştır ya da kapanmıştır. Eğer mağara kötü niyetli insanlar tarafından basılırsa kurtulabilmeleri için birçok tünelle dağın dışına çıkabilecekleri yollar yapmışlardır. Dolayısıyla o mağara gerçekten çok önemlidir. İlk kilisenin olduğu mağara. Tabii ilk kiliseye baktığımızda bunu görüyoruz. Aynı zamanda o ilk kiliseye baktığımız zaman o zulmü görüyoruz. Ve bir başka şey de bugün orada olmasa bile, çünkü gidenler vardır, gidenler oradaki kuyuyu tam olarak görmemiş olabilirler. Dağdan sızan suların toplandığı bir kuyu vardır orada, vardı. Yani binlerce insanın farklı zamanlarda, farklı şekillerde buluştukları o ilk kilise, o kuyuyla ve o kuyunun içinden çıkan temiz, taze, diri suyla bütünleşen bir ayetle anılmaya başlandı. Neydi? Yuhanna 4:14'te isterseniz bu ayeti de doğrudan kutsal kitaptan okuyarak bu ayetle neden bütünleştiğini size ifade etmek istiyorum. Oysa yani İsa dağda Samirili kadınla konuşuyordu ya ve bir kuyunun kenarında konuşuyorlardı. O suyla ilgili olarak konuşurken İsa şöyle karşılık verdi. Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacaktır diyor. İşte aslında Mesih inanlıları da aynı o Saint Pierre mağarasında, Saint Pierre kilisesinde dağlardan sızarak gelen o taze su gibi yaşam suyu etkisi yaratmalıdır diğer insanların üzerinde. Ve bütün dünyaya bu yaşam suyunun müjdesi verilmelidir. Ve tabii ki o kuyu aynı zamanda İsa Mesih'e iman eden insanların vaftiz edildiği de bir kuyuydu. O diri suda vaftiz olan insanlar bütün dünyaya ulaşmaya çalışarak Tanrı'nın sözünü duyururlardı. Ve biz bu programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken Elçilerin İşleri 13. bölüm 1. ayetten de bahsetmek isterim. Paulus oraya gitmişti. Paulus'un yaptığı yolculuklarda uğradığı, ilk ulaştığı duraklardan biriydi. Ve orada aslında Barnaba ile birlikte bir yıldan uzun bir süre Tanrı'nın sözünü duyurmak için bir çaba sarf etmişti. Öyle ki Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Yani orada ciddi anlamda bir Hristiyan kitle oluşmuştu. Barnaba, Niger yani siyah denilen Simon, Kireneli Lucius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Manaen ve Saul. Şimdi bu listeye baktığımız zaman bir Afrikalı görüyoruz, bir Libyalı görüyoruz, bir aristokrat görüyoruz ve eski bir fanatik, dindar adamı görüyoruz. Gerçekten Antakya sınıfın, rengin, dilin, kökenin duvarlarının tamamen yıkıldığı, Mesih'in sevgisiyle yıkıldığı, yeni topluluğun oluşturduğu yerin prototipi gibidir. Kilise de öyledir. Kilise bütün insanlara açıktır. Kilise insanların bir araya gelip birbirleriyle yakın ilişki kurdukları, kardeşlik ettikleri ve birlikte Tanrı'ya tapındıkları yerdir. Biz bütün bu sözlerden sonra şunu söyleyebiliriz. Antakya bizim ülkemizin bir zenginliğidir. Evet, 3 yıl önce orada bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem oldu. Sadece orada değil, 10-11 kenti etkisi altına alan, birçok insanın öldüğü, binaların yıkıldığı ve hayatların darmaduman olduğu o Antakya bizim zenginliğimizdir. O kadar güçlü, o kadar derin, o kadar onurlu ve o kadar medeniyet sahibi, kültürün beşiği ve entelektüelliğin zirve yaptığı bir şehirdir. Bilir misiniz, orada bir cadde var. Kurtuluş Caddesi derler. Kurtuluş Caddesi dünyanın ilk ışıklandırılan sokağı olarak bilinir. Dünyanın birçok kentinde hava karardığında insanlar hayattan çekiliyorlardı. Ama Antakya bu açıdan gerçekten çok önemli. Çünkü o cadde ışıl ışıldı. O caddenin üzerinde hem bir cami, hem bir sinagog, hem de bir kilise, ya birçok kilise vardır. Antakya medeniyetlerin beşiğidir. Hatta Antakya'nın bir hac şehri olarak kabul edildiğini de size söylemem yerinde olur. Öyle ki insanlar gerçekten sırf bunun için o şehri ziyaret ederler. Ve Antakya bizim zenginliğimizdir. Kutsal Kitap'taki en önemli kentlerden biridir. Bunun gerçekten büyük bir hazine olduğunu bilerek o şehri el üstünde tutmak ve o şehrin mirasını ortaya koymak için herkesin bir adım atması gerekir diye düşünüyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik ve önümüzdeki hafta yeni bir programda, yeni bir İman Yolu programında sizinle görüşmek üzere. Esen kalın, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, sorularınızı, öğrenmek istediklerinizi ve dua konularınızı bize iletin.
İman Yolu.